Ayrım 34.
Genel tarihi yazan tarihçiler ve uygarlık tarihçileri senetlerinin rahatça kullanılmadığını kabul ederek kağıt yerine madeni bir ses çıkaran ama altının yoğunluğuna sahip olmayan bir maddeden para yapmaya çabalayan insanlara benzerler. Elde edebilecek para gerçekten ses çıkaran bir para olacaktı ama tüm özelliği yalnız bu olacaktı. Bu konuda henüz bilgisi olmayan kimseleri aldatabilirdi kağıt. Ama madeni bir ses verdiği halde değeri olmayan bir madeni para hiç kimseyi aldatamaz. Altın yalnız bir değiş tokuş için değil, bir iş için kullanıldığı vakit değerini bulursa, nasıl genel tarih yazarları da ancak iktidar nedir sorusuna doğru yanıtı bulup getirdikleri vakittir ki ürünleri altın değerinde olur. Tarihi genel olarak ele alan tarihçiler birbirleriyle çelişen yanıtlar veriyorlar bu soruya. Uygarlık tarihini yazanlarsa bu soruyu büsbütün bir yana bırakıp bambaşka soruların yanıtını vermeye özeniyorlar. Böylece altına benzeyen jetonlar nasıl ki orada yaşayan ve o jetonları altın değerinde sayan ve aynı zamanda altının gerçek özelliklerini bilmeyen insanlar arasında kullanılabilirse, genel tarih yazarları ile uygarlık tarihi yazarlarının düşünceleri de insanlığın temel sorunlarına yanıt vermeksizin yalnız kendi amaçlarına hizmet ederek gerek üniversite çevrelerinde gerek de onları ciddi sayan ve bundan ötürü kitaplarını okumaya düşkün olan okur yığınları arasında geçerli olurlar. Tanrısal istençle seçilmiş tek bir kişiye halkın bağımlılığı, seçilen kişinin ise tanrısallığın istencine bağımlılığı yolunda eskilerce ileri sürülmüş olan görüşü yatsıyan tarihçi, şu iki yoldan birine sapmadan çelişkisiz tek bir adım atamaz. Ya Tanrı'nın insanlığın işlerine karıştığı konusunda eski inançlara dönmek, ya da tarihsel olayları ortaya çıkaran ve iktidar denilen gücün anlamını kesin olarak açıklamak zorundadır. Bunlardan birincisine artık dönülemez. O inanç artık yıkılmıştır. Bu yüzden iktidarın anlamını açıklama zorunluluğu vardır. Napolyon, orduların toplanmasını ve savaş açılmasını buyuruyor. Bu sahne bizim için o derece alışılmış bir şeydir. Bu görüşe o değin bağlanmışız ki, Napolyon falan sözleri söyledi diye nasıl olup da 600 bin kişi savaşa girişiyor sorusu bize saçma görünür. Napolyon iktidarı elinde bulunduruyordu. Buyruğu bu yüzden gerçekleştirilmiştir. Eğer bu iktidar gücünü Napolyon'a Tanrı'nın verdiğine inanırsak, bu yanıt bizi tam anlamıyla doyuracaktır. Ama çok kısa süre sonra şunu da kabul etmek zorunda kalırız ki, bir insanın başkaları üzerindeki bu etkisinin ne olduğunu kesin olarak ortaya koymak zorunluluğu da vardır. Beden bakımından zayıf bir insandan daha üstün bir durumda olanın doğrudan doğruya kullandığı fizik bir güç, daha doğrusu fizik gücünü kullanma gözdağı ya da gerçekten böyle bir gücü kullanma yeteneğine dayanan, örneğin Herkül'ün sahip olduğu gibi bir üstünlük olamaz bu. Tinsel bir üstünlük, yani kimi tarihçilerin çocukça tarihsel olaylarda eyleme girişen kahramanların sahip olduklarını ileri sürdükleri türden ve deha adı verilen özel bir ruhsal yeteneği olan insanların tinsel gücü de olamaz. Böyle bir güç tinsel üstünlüğüne dayanamaz. Çünkü Napolyon gibi tinsel bakımdan ne nitelikte oldukları konusunda çeşitli görüşlerin ileri sürüldüğü kişilerden söz edilmese bile, tarih bize gösteriyor ki milyonlarca insanı yöneten 14. Louis'ler, Metternich'ler de ahlak bakımından hiçbir özelliğe sahip değildiler. Tersine ahlak bakımından yönettikleri milyonlarca insanın her birinden daha zayıf bir durumdaydılar çoğu zaman. Bu gücün çıkış noktası ona sahip olan insanın fizik ve tinsel nitelikleri değilse, bu gücü doğuran şeyin o insanın dışında bulunduğu ve onunla kitleler arasındaki ilişkide olduğu açıkça bellidir. Tarihsel kavramlarının som altında değiştirilmesini vaat eden ve dolayısıyla tarihin bir çeşit sarraf kasası demek olan hukuk bilimi, iktidarı işte böyle anlıyor ve anlatıyor. Yığınların bir araya toplanan ve yoğunlaşan istençlerinin açıklanan ya da açıklanmayan sessiz bir kabul edişle seçilen yöneticilerin üzerinde toplanmasıdır iktidar. Devleti ve iktidarı nasıl düzenlemek gerektiği konusundaki düşüncelerden ortaya çıkan hukuk biliminin bu görüşü, her şey onun ileri sürdüğü gibi düzenlenebilseydi açıkça anlaşılabilirdi. Ama hukukun bu anlayışı tarihe uygulanınca iktidarın bu tanımlamasını açıklama gereği ortaya çıkar. Hukuk bilimi, devleti ve iktidarı eskilerin ateşi incelerken yaptıkları gibi kesinlikle var olan bir şey gibi inceliyor. Tarihe göre ise devlet de iktidar da yalnızca bir olayın belirtisidir. Çağdaş fiziğe göre ateşin doğal bir element olmayıp yalnız bir olay, bir belirti olması gibi tıpkı. Tarih ile hukuk bilimi arasında bulunan ayrımdan ötürü hukuk bilimi kendi açısından devinerek zamanın dışında ve hiç değişmeden kalan iktidarın ne olduğundan, onu nasıl düzenlemek gerektiğinden ayrıntılı olarak söz edebilir. Ama zamanın akışı içinde biçimi durmadan değişen iktidar konusunda tarihsel bakımdan sorulan sorulara hiçbir yanıt veremez. İktidar birçok istencin tek bir liderin üzerinde toplanması ve yoğunlaşması ise, Pugaçev'i de kitle istencinin bir temsilcisi diye kabul etmek gerekir. Pugaçev böyle bir lider olarak kabul edilmiyorsa, birinci Napolyon niçin böyle bir temsilci olarak kabul edilsin? Üçüncü Napolyon Bolon ormanında yakalandığı vakit niçin suç işlemiş bir adamdı ve niçin suçlu sayıldı? Daha sonra onun yakaladığı kişiler... Saraylarda ortaya çıkan kimi vakit yalnız 2-3 kişinin katıldığı darbelerde kitle istenci hep aynı bir lider üzerinde mi toplanır? Halk kitlelerinin istenci yurtlarını işgal eden liderlerin üzerinde mi toplanır uluslararası ilişkilerde? 1808 yılında Ren Birliği'nin istenci Napolyon üzerinde mi toplanmıştı? Ordularımızın Fransızlarla bağlaşık olarak Avusturya'ya karşı savaşa giriştiği 1809 yılında Rus halkının istenci Napolyon'da mı toplanmış oluyordu gene? Bu sorulara üç biçimde yanıt verilebilir. 1. Kitle istençlerinin gene kitlelerin seçtikleri falan ya da filan liderlerin üzerinde kesin olarak toplandığı kabul edilir. Böylece her yeni iktidarın eski iktidara karşı verdiği savaşım ancak belirli bir dönemde geçerli bir iktidarı sarsan devinim olarak kabul edilir. 2. Kitle istençlerinin liderler üzerinde koşullara bağlı olarak toplandığı kabul edilir. Ama bu koşulların bilinmeyen, kesin olmayan şeyler olduğu, sonradan birçok güçlerin ortaya çıktığı, bunların aralarında çatıştığı, bu güçlerin yok edilmesi gibi olayların, yalnız iktidarın kitle istençlerini üzerinde toplayan kişiden başka kişilere geçmesini sağladığı ve bilinmeyen koşullara az ya da çok uyulmasından ortaya çıktığı ileri sürülür. 3. Kitle istençlerinin ancak belirli ve bilinen koşullar altında liderlerin üzerinde toplandığı kabul edilir. Bütün baskıların, çatışmaların, dahası iktidarın yok edilmesi gibi devinimlerin, liderlerin iktidarı teslim aldıkları sıradaki koşullara uygun davranmamalarından ileri geldiği söylenir. Tarihçiler kitlelerin liderlerle olan ilişkilerini işte bu üç biçimde anlatırlar. Kimi tarihçiler saf bir tutumla iktidarın anlamı konusunda ortaya atılan soruyu anlamıyorlar. Daha önce yukarıda sözü geçen ve özel konuları ele alarak biyografiler yazan bu tarihçiler, kitlelerin istençlerinin yoğunlaşarak bir tarihsel kişiden öbürüne geçmesinin kayıtsız şartsız bir biçimde ortaya çıktığını kabul ediyor. Bu yüzden de herhangi bir iktidarı tanımlarken yalnız gerçek ve saltıktır. Gerçek iktidara karşı gelen her çeşit güç bir iktidar olmayıp gerçek iktidarı bozan bir saldırıdır diyorlar. Onların bu kuramları yalnız tarihin ilkel ve barış içindeki dönemleri için geçerlidir. Bu kuramın halkların karışık ve fırtınalı dönemlerine, yani ayrı ayrı iktidarların aynı zamanda ortaya çıktığı ve birbirleriyle çatıştığı dönemlere uygulanmasının bir sakıncası vardır. Çünkü lejitimist olan bir tarihçi, konvansiyonun, direktuarın ve Bonapart'ın yalnız daha önce var olan iktidarı sarsan etkenler olduğunu kanıtlamaya kalkışacaktır. Cumhuriyetçiler ya da Bonapart'ı tutan tarihçilerse şu düşünceleri kanıtlamaya kalkışırlar. Biri konvansiyonun, öbürü de imparatorluğun gerçek iktidarı olduğunu, geriye kalan her şeyin iktidarı sarsan davranışlardan başka bir şey olmadığını söylerler. Açıkça görülüyor ki bu tarihçilerin birbirlerine karşı çıkarak iktidarı böyle tanımlamaları küçük çocukların kabul edebilecekleri bir tanımlamadır ancak... Tarih konusundaki bu görüşün yanlışlığını kabul eden kimi tarihçilerse, iktidarın kitlelerin yoğunlaşmış istencinin liderlere koşullara bağlı olarak verilmesine dayandığını, ancak halk istencine sessiz bir boyun eğişle kendilerine yüklenen programa, yani koşullara uygun davranırlarsa tarihsel kişilerin iktidar sahibi olabileceklerini söylerler. Ama ne olduğunu söylemezler bu koşulların. Söyleseler bile hep birbirleriyle çelişkiye düşerler. Söz konusu koşullar her tarihçinin halkın eğilimi, daha doğrusu amacı konusundaki görüşüne göre değişir. Kimine göre yücelme, kimine göre zenginlik, kimine göre özgürlük, kimine göre Fransa'nın ya da bir başka devletin yurttaşlarının aydın olarak yetiştirilmiş oluşudur. Ama tarihçilerin bu koşulların neler olduğu konusunda birbirleriyle çelişkiye düştüklerinden söz edilmese, dahası bu koşulları içine alan, herkesçe kabul edilebilecek bir tek programın bulunduğu kabul edilse bile, görürüz ki tarihsel olaylar hemen hep bir kurama aykırı düşer. İktidarın zenginlere teslim edilmesinin koşulları zenginlikte, özgürlükte ve halkın eğitilmesinde ise, o zaman nasıl oluyor da 14. Louis ile 4. Ivan hükümdarlıklarının sonuna değin sakin bir yaşam sürüyor? 16. Louis ile 1. Charles ise halkın eliyle idam ediliyorlar. Bu sorulara tarihçiler 14. Louis'nin programa aykırı davranışlarının sonradan 16. Louis'de yansıdığını söyleyerek yanıt verirler. Ama bu davranışlarının 16. Louis'e yansıdığını niçin kabul etmek gerekiyor? Hem bu yansımanın süresi nedir? Bu sorulara bir yanıt yoktur ve olamaz. Gene bu görüşle bağlı kalırsak, halkların birkaç yüzyıl boyunca yoğunlaşan istençleri nasıl olup da liderler ile liderlerin varislerine yansımıyor da, aradan 50 yıllık bir süre geçtikten sonra konvansiyonun, direktuarın, Napolyon'un, Alexander'ın, 16. Louis'nin, sonra gene Napolyon'un, 10. Charles'ın, Louis Philippe ile sorun araları Cumhuriyet Hükümeti'nin ve 3. Napolyon'un üzerinde yoğunlaşıyor sorusunu sorabiliriz. Tarihçilere göre bu istenç belirtisi hızla bir tarihsel kişiden bir başkasına geçmişse, özellikle uluslararası ilişkilerde, ülkelerin ele geçirilişi, anlaşmaların yapılması gibi durumlarda artık halk istencinin doğrudan doğruya kendisine belli etmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Bunlar yalnız bir diplomatın, bir hükümdarın, bir parti liderinin kimi vakit kurnazlığından, kimi vakit yanlışından, kimi vakit katı yürekliliğinden ya da zayıf bir kişiliği olmasından ileri gelen rastlantılardır. Böylece akınlar, devrimler, ülkelerin işgal edilmesi gibi tarihsel olayların büyük bir bölümü, tarihçilerce artık özgür bir halk istencinin belirtisinden doğan sonuçlar olarak değil de, bir tek ya da birkaç kişinin istencinin yanlış yöne doğru çevrilmesinden ileri gelen bir şey, yani gene iktidarı sarsan bir durum olarak görülebilir. Bu yüzden bu tip tarihçiler de bu tarihsel olayları kurama aykırı düşen olaylar olarak belirtirler. Kimi bitkilerin döl taşıyıcı iki yaprakta bulunan tohumdan yetiştiğini fark ederek, tohumdan çıkan her bitkinin ancak iki yaprağı bölünerek boy attığında üsteleyen ve palmiye, mantar, dahası meşe gibi bitkilerin olanca güçleriyle boy atarak artık hiç de iki yaprağa benzemedikleri için bu kurama aykırı düştüklerini savunan bitki bilimcilere benzer bunlar. Üçüncü tip tarihçilere gelince, bunlar kitle istencinin tarihsel kişilerin üzerinde kimi koşullar altında toplandığını ama bu koşulları bizim bilemeyeceğimizi ileri sürerler. Savladıklarına göre tarihsel kişilerin iktidar sahibi olmaları ancak halk istencinin onların üzerinde toplanmasından ve ona uygun davranmalarından ileri gelir. Halkları devinime geçiren güç tarihsel kişilerin kendilerinde olmayıp halkların elinde ise bu tarihsel kişilerin taşıdıkları anlam nedir? Bu düşünce kabul edilirse ortaya bir sorun çıkıyor. Acaba tarihsel kişilerin bütün eylemleri mi kitlenin istencini belli ediyor, yoksa bu eylemler istencin yalnız bilinen bir yönü müdür? Tarihsel kişilerin bütün devinimleri kitlelerin istencini yansıtıyorsa, ki kimileri bunun böyle olduğunu düşünürler, o zaman Napolyon'un, Katerina'nın ayrıntılara varıncaya değin saray dedikodusuyla dolu biyografilerinin halkın istencini yansıttığını söylemek gerekir ki bunun saçma bir şey olduğu besbellidir. Tarihsel kişinin eylemlerinin yalnız bir bölümü halkın istencini yansıtmaya hizmet ediyorsa, kendilerine filozof tarihçi havası veren kimi tarihçiler öyle düşünüyorlar, o zaman bu kişinin eylemlerinden hangilerinin halkın istencini yansıttığını saptamak için bu istencin ne olduğunu öğrenmek gerekir. Böyle bir güçlükle karşılaşan bu tarihçiler, akla gelebilecek en belirsiz, kavranılması en olanaksız ve etiketi altında en fazla sayıda olayın toplanabileceği genel bir kavram ortaya atarlar. Sonra da insanlığın bütün eylemlerinin yöneldiği amacın bu kavramda olduğunu ileri sürerler. Hemen hemen bütün tarihçilerce kabul edilen en olağan, en soyut genel kavramlar, özgürlük, eşitlik, kültür, kalkınma, uygarlıktır. Tarihçiler bir kez insanlığın devinimini amaç olarak böyle soyut bir kavram ortaya attıktan sonra arkalarında en çok anıt bırakmış insanları, yani kendi anlayışlarına göre bilinen soyut kavramın gerçekleştirilmesine yardım etmiş ya da ona karşı gelmiş çarların, papaların ve gazetecilerin durmadan yaşamlarını incelerler. Ama insanlığın amacına yöneldiği düşüncesi, kitleler ile liderler, daha doğrusu insanlığa ışık tutan kişiler arasındaki ilişkiler açısından, kitlelerin yoğunlaşmış istençlerinin keyfi olarak her zaman yalnız gözümüze ilişen kişiler üzerinde toplandığı kanısına dayandığı için, oradan oraya göç eden, evleri yakan, toprağa tarımı bırakan, birbirlerini yok eden insanların bu davranışlarının nedenlerini aydınlatmaz ve hiçbir zaman evlerini yakmayan, toprakla ilişiği olmayan, kendi benzerlerini öldürmeyen bir avuç insanların eylemlerinde yansıtılamaz. Tarih her adımda bunun böyle olduğunu kanıtlamaktadır. Batı uluslarının geçen yüzyılın sonunda kaynaşmaya başlamaları ve doğrudan doğruya akın eğilimi 14. 15. ve 16. Louis'lerin, sevgililerinin, bakanlarının, Napolyon'un, Rousseau'nun, Diderot'un, Beaumarchais'in ve başka insanların eylemleriyle açıklanabilir mi? Rus halkının doğuya, Kazan'a ve Sibirya'ya doğru yaptığı akınları, 4. Ivan'ın hastalıklı karakterinin özellikleri ya da onun Krupski ile mektuplaşması açıklamış olur mu? Haçlı seferleri sırasında ulusun devinimi, Gottfrieder'in, Louis'lerin ya da gözdelerinin yaşamlarının incelenmesiyle açıklanmış olur mu acaba? Bizim için halkların hiçbir amaçları olmadan, başlarında bir yönetici bulunmadan, bir yığın serseriyle ve çöl gezgini Piotr'larda doğuya doğru gitmeleri anlaşılmaz bir şey olarak kalıyor. Hele bu devinimin eylemlere katılan ve tarihe adı geçen kişilerin kendilerine mantığa uygun olarak seferlerini yöneltecekleri Kudüs'ün kurtarılması gibi bir amaç ortaya attıktan sonra yarıda kalması daha da anlaşılmaz bir şey oluyor. Papalar, krallar, şövalyeler halkı kutsal toprakları kurtarmaya kışkırtıyordu. Ama halk daha önce kendisini devinime sürükleyen bilinmeyen neden henüz ortaya çıkmadığı için böyle bir işe kalkışmıyordu. Açıkça anlaşılıyordu ki Gottfriedlerin ve Mine Zenger'lerin tarihi bütün halkların yaşamını içine alacak bir tarih değildir. Bu yüzden yalnız Gottfriedlerle Mine Zenger'in tarihi olarak kaldı. Halkların yaşamını yansıtan tarihte Gottfriedler ile Mine Zenger'leri devinime geçiren nedenler bilinmeyen şeyler olarak kalmıştır. Yazarların ve devrim yapanların tarihi bize halkların yaşamı üzerinde de pek az şey anlatır. Uygarlık tarihi bize yazarın ya da devrimcinin düşüncelerini, yaşam koşullarını ve eğilimlerini açıklayabilir. Örneğin, Luther'in çabuk öfkelenen karakterde olduğunu, falan söylevleri verdiğini, Rousseau'nun kimseye kolay kolay güvenen bir kişi olmadığını ve belirli bir takım kitapları yazmış olduğunu öğreniyoruz. Ama reform ertesinde halkların niçin kılıçtan geçirildiğini, Fransız devrimi sırasında insanların niçin boğazladıklarını bilemiyoruz. Bu iki tarihi, yeni tarihçilerin yaptıkları gibi birleştirecek olursak, yalnız hükümdarların ve yazarların tarihi çıkar ortaya. Halkların yaşamını anlatan bir tarih çıkmaz. Halkların yaşamı birkaç kişinin yaşamı içine sığdırılamaz. Çünkü bu bir avuç insanla halklar arasındaki ilişkinin ne olduğu çözümlenmemiştir henüz. Bu ilişkinin kitlelerin istençlerinin belirli tarihsel kişiler üzerinde yoğunlaştığına dayandığı kuramı, tarihsel deneyimin doğrulamadığı bir kuramdır. Kitlelerin istençlerinin tarihsel kişiler üzerinde yoğunlaştığını ileri süren kuram, hukuk biliminde pek çok şeyi açıklayabilir. Belki de hukukun güttüğü amaçlar içinde zorunlu bir şeydir. Ama bu kuramın tarihe uygulanması, hele devrimler, ülkelerin ele geçirilmesi, ulusların aralarında yaptıkları anlaşmalar söz konusu olunca, yani tarih dediğimiz şey başlar başlamaz görülür ki, hiçbir şey bu kuramla açıklanamaz. Bu kuramın bize bu derece kesin görünmesi, halk istencinin bir kişi üzerinde yoğunlaşması denilen olayın gerçekten ortaya çıkıp çıkmadığını denetlemenin olanaksızlığından kaynaklanıyor aslında. Çünkü böyle bir olay hiçbir zaman ortaya çıkmamıştır. Hangi tarihsel olay ortaya çıkarsa çıksın ve bu tarihsel olayın başına kim geçerse geçsin, söz konusu kuram ileri sürülerek her zaman kitle istencinin falanca kişinin üzerinde yoğunlaştığı ve bu yüzden onun tarihsel olayın başına geçmiş olduğu rahatça söylenebilir. Bu kuramın tarihsel olaylara verdiği yanıtlar tıpkı bir sürüye bakarak otlağın çeşitli yerlerindeki otun iyi ya da kötü olduğuna ve sürüyü çobanın güttüğüne dikkat etmeden sürünün filanca ya da falanca yönde ilerlemesinin en baştaki hayvanın tutturduğu yoldan ileri geldiğini söyleyen bir insanın yanıtlarına benzer. Sürü falanca yöne doğru gidiyor çünkü onu en öndeki hayvan götürüyor. Yani bütün öbür hayvanların istenci bu sürüyü götürenin yönetenin üzerinde yoğunlaşmıştır. İktidarın kayıtsız şartsız falan ya da filan kişiye geçtiğini kabul eden birinci tip tarihçilerin verdikleri yanıt budur işte. Sürünün başında giden hayvanlar değişiyorlarsa, bu da bütün öbür hayvanların istençlerinin sürünün geçmiş olduğu yönde ilerleyip ilerlemediği göz önünde tutularak bir liderden başka lidere geçip onun üzerinde yoğunlaşmasından ileri geliyor. İşte kitle istençlerinin bildiklerini sandıkları koşullar altında liderlerin üzerinde toplandığını kabul eden tarihçiler de sorulara böyle yanıt veriyorlar. Oysa sık sık görülüyor ki gözlemci kitlelerin yönlerini değiştirmeleri yüzünden hiç de önde yürüyenleri değil, yanlarda olanları, dahası kimi vakit en arkada kalanları lider diye kabul ediyorlar. Sürünün başındaki hayvanlar da sürünün ilerlediği yönde durmadan değişiyorsa, bizce bunun nedeni belli bir yere ulaşabilmek için bütün hayvanların kendi istençlerini gözümüze çarpan hayvanların üzerinde yoğunlaştırmalarıdır. Bu bakımdan sürünün devinimini inceleyebilmek için önce sürünün her yanından ilerleyen ve gözümüze çarpan hayvanları incelememiz gerekir. Hükümdarlardan gazetecilere değin, bütün tarihsel kişilerin kendi çağlarını yansıttıklarını kabul eden üçüncü tarihçiler böyle der. Oysa kitlelerin istençlerinin tarihsel kişiler üzerinde yoğunlaşması bir sözcük oyunudur ve sorunun başka sözcüklerle söylenmesinden başka bir şey değildir. Tarihsel olayların temelindeki neden nedir? İktidar istençlerin bir tek kişi üzerinde yoğunlaşmasıdır. Kitlelerin istenci hangi koşullar altında bir tek kişi üzerinde toplanır? Tarihsel kişinin bütün insanların istençlerini dile getirdiği koşullar altında. İktidar ancak bu anlamda iktidardır. Böyle olunca da iktidar anlamını kavrayamadığımız bir sözden başka bir şey değildir. İnsanların bilim alanı yalnız soyut düşüncelerle sınırlanmış olsaydı, bilimin iktidar tanımlaması eleştirilince, iktidarın yalnız bir söz ve gerçekte var olmayan bir şey olduğu sonucuna varılırdı. Ama insanın olayları kavramak için soyut düşünceden başka bir de deney adı verilen bir silahı vardır. İnsan düşüncelerinin sonuçlarını onunla denetler. Oysa denemeler gösteriyor ki, iktidar yalnız bir sözcük değildir, iktidar gerçekten var olan bir olaydır.